Ayrım 5.
Sayfa 54. Sadece 64 kişinin serbest bırakılacağı haberi Malta'ya bomba gibi düştü. Diyarbakır milletvekili Feyzi Pirinççioğlu ya hep ya hiç diye bağırıyor, Ermeni Kırım'ı yaptıkları iddiasıyla Malta'ya getirilmiş olan 51 Türk'ün yabancı bir mahkeme tarafından yargılanmasını kabul ederek devletin egemenliğini yaralayan Bekir Sami'ye ağız dolusu sövüyordu. Sabaha kadar hiçbiri uyumadı. Nöbetçi onbaşı her yarım saatte bir demir bir boruyu taş bir sütuna vuruyor, tel örgüler dışında dolaşan nöbetçiler bedbaht sürgünlerle alay eder gibi ard arda tekmil veriyorlardı. Numara 1, her şey yolunda. Numara 2, her şey yolunda. Numara 3. 9 Nisan 1921 sabahı savaş kızıştı. Refet Paşa ihtiyatta tuttuğu 5. Kafkas tümenini de ileri kaydırarak Dumlupınar önündeki Yunan alayını makasa aldı. 1. Yunan kol ordusunun akıbeti tehlikeye girmişti. 12. Türk kol ordusunun ağır hareket ettiğini gören 2. tümenin usta komutanı Albay Balettas, 12. kol orduya karşı bir alay bıraktı, iki alayını hızla yürüttü ve Dumlupınar'a yaklaşan Türk tümenine taarruza geçti. Bu beklenmedik cesur taarruz Türk cephesini dalgalandırdı, taarruz ettiği Türk tümeni geri çekildi. Bu sayede zaman kazanan 1. Yunan kol ordusu Dumlupınar'a çekilmeyi sürdürdü. Türk birlikleri çekilen düşmanı izlediler. Refet Paşa Ankara'ya Aslıhanlar'da son darbeyi vuran ordunun düşmanı izlediğini bildirdi ve hararetle kutlandı. Milliyetçi basın bu yeni başarıyı bildiren başlıklarla dolup taştı. Oysa bu sırada 1. Yunan kol ordusu amacına ulaşmış Dumlupınar'a yerleşmekteydi. Refet Paşa süvari tümenlerini asıl sonuç yerinde kullanacağını, çok uzak bir hedefe yürüterek 5. Kafkas tümenini ise savaşa bir gün geç sokarak büyük bir fırsat harcamıştı. Düşmana kaptırdığı Dumlupınar mevziine 6 tümenle taarruza geçip 3 gün kıyasıya mücadele edecek fakat savunmaya çok elverişli bu mevziyi geri alınamayacaktı. Ankara kurcaladıkça başarının parlaklığı solmaya başladı. Fevzi ve İsmet Paşalar durumu yerinde incelemek için Güney Cephesi'ne hareket ettiler. Savaşın iyi yönetilmediği izlenimiyle geri döndüler. Mustafa Kemal'in ilk fırsatta büyük kuvvetleri yönetmekte zayıf kalan Refet Paşa sorununu çözmesi gerekiyordu. Başbakan Gunaris, parlamentonun gizli oturumunda yaptığı konuşmayı son hareket bazı teknik sebepler yüzünden başarıya ulaşamadı. Ama herkes bilsin ki Yunan silahları yakında bir daha ve son kez konuşacaktır diye bitirmişti. Yunan siyasetçileri için son yüzyılın en büyük olayı Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiye edilmesi ve Sevr Anlaşması'nın Türkleri bir daha geri dönmemek üzere Avrupa'dan uzaklaştırmasıydı. Ankara'da kurulan zayıf bir yönetimin bu karara silahla karşı çıkmasını başlangıçta pek ciddiye almamış ama ard arda iki yenilgiye uğrayınca paniklemişlerdi. Yeni hükümetin de anlaşmanın zorla uygulanmasına yana olduğunu öğrenmek hepsinin içini rahatlattı. Yeni başbakanı muhalefet lideri Stratos'u izledi. Londra konferansı sırasında İstanbul ve Ankara temsilcilerinin ortak hareket ettikleri söylentisi yayınlanmıştı. Stratos gerçeği yansıtmayan bu söylentiye dayanarak parlamentoyu coşturdu. Londra konferansı sırasında İstanbul'daki meşru hükümet ile Ankara'daki asi hükümetin bize karşı birleştiği anlaşılıyor. Öyleyse Yunan hükümeti de serbesttir. Ordumuz yalnız Ankara'ya değil artık İstanbul'a da yürüyebilir. Bütün milletvekilleri ayağa fırladılar. Parlamento çığlıklarla sarsılıyordu. İstanbul'a, İstanbul'a, İstanbul'a. Hükümeti kuran Gunaris o gece General Metaxas'la bir kere daha buluştu. Toplantıya bu sefer Maliye Bakanı Proto Papadakis'ten başka eski diplomat, yeni savaş bakanı Theotokis de katılmaktaydı. Gunaris Metaxas'a bu defa Genelkurmay Başkanlığı teklif etti. Metaxas bunu da reddetti. Theotokis kızdı. Politikamızı ancak savaş yoluyla gerçekleştirebileceğimizi neden kabul etmiyorsunuz? Metaxas sabırla açıkladı. Türkler bizim istilacı olduğumuzu biliyorlar. Önce çeteler çıktı karşımıza, şimdi ordu ile dövüşüyoruz. Yarın bütün Türklerle karşı karşıya kalacağız. Çünkü yalnız dini değil, milli duyguları olduğunu da gösterdiler. Bütün Türklerle hiçbir zaman başa çıkamayız. Gunaris ne yapabilirim diye sızlandı. Bu savaş bize Venizelos'tan miras kaldı. Devam ettirmek zorunda mısınız? Evet, çünkü Venizelos'tan daha azına razı olursak halk bizi alaşağı eder. Ayrıca Londra'da İngiliz Başbakanına da zafer sözü verdik. Sözüne güvenilir bir millet olduğumuzu kanıtlamak zorundayız. Metaxas ayağa kalktı. İngiliz Başbakanının güvenini sağlamak için mahvolmak zorunda mıyız? Çileden çıkan Gunaris bağırmaya başladı. Mahvolmamak için bir tek çaremiz var, anlamıyor musunuz? O da kazanmak. Gergin bir sessizlik çöktü odaya. Metaxas Gunaris'e acımıştı. Bir hal çaresi var dedi isteksizce. Hepsinin gözleri ümitle inatçı generale çevrildi. Türkleri savaşarak yenemeyiz ama belki bir oldu bittiyle manen çökerterek sonuç alabiliriz. Nasıl? Trakya'daki birliklerimizle İstanbul'u işgal ederek bu manevi darbe sonunda ya Türkler Sevr Anlaşması'na razı olurlar ya da İstanbul'u elimizde tutar İzmir'le ilgimizi keseriz. Yunan halkı bu çözümü büyük bir heyecanla kabul edecektir. Gunaris Londra'da bu konuda görüşülmüştü diye homurdandı. Teklif ettik ama galip devletler İstanbul'u işgal etmemize izin vermediler. Özellikle İngiltere boğazları elinde tutmak istiyor. Dipnot. Fransız Yüksek Komiseri General Pell, Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey'i uyarıyor. İngilizler Boğazlara ve İstanbul'a el koymaya çalışıyorlar. H. Himmetoğlu 1. cilt sayfa 360. Theotokis söze karıştı. Türkler de İngilizleri kabullenmiş görünüyorlar. Metaxas İstanbul hükümetine bakıp da aldanmayın dedi. Türk milliyetçileri İngiliz yönetimini kabullenmezler. İstanbul hükümetinin Harbiye Nazırı Ziya Paşa her zamanki yumuşaklığıyla beyler dedi, İngilizlere kafa tutamayız. Adamların hiç şakası yok. Daha geçen gün bir bahane icat ederek İzmit'i tekrar işgal ediverdiler. Sarı atlas döşeli büyük oda nezaretin ileri gelen subaylarıyla doluydu. Hürriyet ve İhtilaf Partisi yanlısı olan birkaç gerici subay dışında hepsi Anadolu'ya geçmeye çoktan hazır, Ankara'nın İstanbul'da kalmalarını gerekli gördüğü namuslu askerlerdi. Kapı açıldı, kapının boşluğu içinde yaver göründü. Emrettiğiniz yüzbaşı geldi efendim. İçeri al. Nazır subaylara bilgi verdi. Az önce sözünü ettiğim talihsiz olayın faili. Yüzbaşı bekletmeden içeri girdi. Kaygılı bakışlarla kendisini izleyen subayların arasından hızla ilerleyerek nazırın masası önünde durdu, selam verdi. Yüzbaşı Faruk, İstanbul, beni emretmişsiniz. Uzun boylu, kumral, yakışıklı, biraz bıçkın havalı bir subaydı. Nazır önündeki bir yazıya bakarak yumuşak bir sesle, oğlum dedi, dün akşam Beyoğlu'nda İngiliz inzibat subayı Teğmen Miller'ı emre rağmen selamlamamışsın, doğru mu? Evet efendim, doğru. Nazır dürüst subaya babacanca yol gösterdi. Herhalde görmediğin için selamlamadın değil mi çocuğum? Hayır efendim, gördüm. Nazır'ın canı sıkıldı. Niye selamlamadın öyleyse? Selamlamanız için emir verilmişti. Rütbesi benden küçük olduğu için selamlamadım paşam. Askerlik töresince önce onun beni selamlaması gerekmez miydi? Ziya Paşa derin bir kederle ellerini açtı. Askerlik töresi mi kaldı ay yavrum? Adamlar galibiyet haklarını kullanıyorlar. İngiliz komutanlığı bu sabah olayı protesto etti. Mesele çıkarılacak zaman değil. Hemen şu müzevir Teğmen'i bul da özür dile olayı kapatalım. Başıyla çıkması için izin verdi ama yüzbaşı yerinden kıpırdamadı. Paşam, bir de beni dinlemenizi rica ediyorum. Nazır bıkkınlıkla, söyle bakalım dedi. Balkan Savaşı'nda Teğmen'dim. Çanakkale'de üsteğmen. Suriye cephesinde yüzbaşı oldum. Ben bu rütbeleri tek başıma savaşarak almadım. Her rütbemde binlerce şehidin ve gazinin hakkı var. Onların hakkını korumak namus borcumdur. Beni affedin, özür dileyemem. Harbiye Nazırı bozuldu. Anlamadın galiba, Harbiye Nazırı olarak emrediyorum. Yüzbaşı sükunetle, anladım efendim dedi. Apoletlerini bir hamlede söküp Nazır'ın masasına bıraktı. Artık emrinizi dinlemek zorunda değilim. Selam vermeden dönüp kapıya yürüdü. Oturan subayların İstanbul'u tutan birkaçı dışında hepsi saygıyla ayağa fırladı. Hepsinin rütbesi yüzbaşından daha büyüktü. Gözleri dolarak yüzbaşıya selam durdular. Yüzbaşı Faruk Harbiye Nezaretinden çıkarken İngiliz ajanı Rahip Frewen adamı, İngiliz Muhipleri Derneği'nin kurucusu Said Molla da beyaz cübbesinin eteklerini savurarak Ali Kemal'in gazetedeki odasına giriyordu. Elindeki bir tomar gazeteyi masanın üstüne attı, yüzü kıpkırmızıydı. Bu ne iştir beyefendi, bütün İstanbul gazeteleri Ankara paşalarının fotoğraflarıyla dolu. İşgal sansürü neden göz yumuyor bu hale anlamıyorum. Böyle giderse bu haydutlar yakında İstanbul'a da gelirler. Kendini bir koltuğa bırakarak, ah Ali Kemal Bey ah diye inledi, hükümetliyken İngilizlerle sağlam bir anlaşma yapacaktınız. Şimdi bizi onlar idare ediyor olacaktı. Ali Kemal kızdı. Rica ederim Molla Bey, haksızlık etmeyin. Biliyorsunuz Damat Paşa da ben de bunun için yırtındık. Ama Ankara elinde silah ortaya fırlayınca işler karıştı. Saf dil İngilizler bunları bir kuvvet sandı, tereddüde düştü. Hiç üzülmeyin, bu çılgınların iki atımlık barutları vardı. İkisini de kullandılar, bitti. Molla inşallah diye dua etti. Yakında pes ederler, iş siyasete dökülür. O zaman sorun İstanbul'da halledilecek demektir. Çünkü hükümdarı ile hükümetiyle meşru devlet burada, İstanbul'da. Korkmaya gerek yok. Horç marka siyah büyük bir otomobil köprüyü geçerek Karaköy'e saptı. Ali Kemal'in güvendiği meşru devletin sadrazamı Tevfik Paşa Londra'dan dönmüş, konferans hakkında padişaha bilgi sunmak için saraya gidiyordu. Birdenbire bir İngiliz trafik askeri düdük çalarak önlerine atıldı. Şoför arabayı zorlukla durdurdu. Sarsılan Tevfik Paşa sızlandı. Ne oluyor? Şoförün yanında oturan parlak kordonlu yaver, şimdi anlarım efendim dedi, arabadan fırladı. İngiliz askeri öfke içindeydi. Yaver sert bir şekilde hemen yolu açmasını istedi. İngiliz bir Türk subayının kendisiyle böyle yukarıdan konuşmasına şaşmıştı. O yüzden duraksadı. Askerin kabalığından pişman olduğunu sanan yaver arabada sadrazamın bulunduğunu açıkladı, yolu açmasını istedi. İngiliz kendini toparlamıştı. Bir şey söylemeden düdüğüne asıldı. İhtiyar Tevfik Paşa, ne istiyor bu adam diye yakındı arabada. Geç kalıyoruz. Düdük sesine koşan bir devriye kolu arabayı sarıyordu. Yaver altüst olmuş bir suratla arabaya döndü. Çabuk gidelim emrini veren sadrazama, imkansız efendim dedi, bizi tutukladı. Tevfik Paşa'nın yüzü soldu. Kim olduğumu söylemediniz mi? Söyledim efendim ama bir faydası olmadı. Karakola götürüyor. Neden? Arabanın plakası olmadığı için. İngiliz trafik askeri motosikletiyle arabanın önüne geçmişti. Rüzgar gözlüğünü gözlerine indirdi, motosiklet gümbürdeyerek hareket etti. Sadrazam Tevfik Paşa'nın makam arabası motosikleti takip etti. Çevre meraklılarla dolmuştu. Gözleri hayretten büyümüş bir Türk yanındakilere, "Şu hale bakın yahu," diye fısıldadı. "Bir İngiliz askeri koca Osmanlı sadrazamını tutukladı götürüyor. O da kuzu kuzu gidiyor. Ölmüş bu devlet." Yere tükürdü. O günkü görüşmeler çok sakin geçmişti. Oturum kapanırken Bekir Sami Kurulu'nun İtalyanlarla imzaladığı sözleşmenin içeriği kulaktan kulağa yayıldı. Söylenenlere inanmayan biri Dışişleri Bakanlığı'na telefon etti. Afallamış bir halde telefonu kapadı. Haber doğruydu. İtalyanlara da Güneybatı Anadolu'da ekonomik öncelikler tanınmış, ilk barış konferansında Türk halklarını korumaları için Ereğli madenlerini işletme hakkı verilmişti. Salondan koridora çıkan milletvekilleri söylentinin doğru olduğunu öğrenince şaşkına döndüler. Bekir Sami Bey'i aşağılıyorlardı. Geç gelen bir milletvekili, "Yapmayın beyler, bu kadar katılık iyi değil," dedi. Der demez de Zamir Bey yakasına yapıştı. "Bu imtiyazlara razı olacak idiysek niye silaha sarıldık? Niçin dünyaya isyan ettik?" Milletvekili yakasını zorlukla kurtardı. "Her sözleşmeyi reddederek galip devletleri yine karşımıza mı alacağız? Zaten karşımızdalar." "Değiller. Anadolu Ajansı'na uğradım. İngiltere, Fransa ve İtalya Türk-Yunan Savaşı'na tarafsız kalacaklarını açıklamışlar." "Ne?" Birçoğu haberi sevinçle karşıladı. Bazıları kuşkuluydu. Eskişehir milletvekili Veli Bayraktar, "Hemen sevinmeyelim," dedi. "Belki bu da bir İngiliz oyunudur." Ciddi bir devletin bu kadar oynak olabileceğini düşünemeyenler itiraz ettiler. "Sen de amma şüphecisin ha." Oysa Veli Bey haklıydı. Bunun oyun olduğunu kısa bir süre sonra hepsi anlayacaktı. Atina'daki İngiliz elçisi Lord Granville, yeni Dışişleri Bakanı Baltacis'i ziyarete gelmişti. Bakan İngiliz elçisini sapsarı bir yüzle karşıladı. "Klasik nezaket sözlerinden sonra Türk-Yunan Savaşı'nda tarafsız kalacağınızı öğrenmek bizim için çok acı bir sürpriz oldu," diye yakındı. "Oysa bu savaş sizin de savaşınızdır. Anadolu'ya sizin onay ve desteğinizle çıktık, sizin teşvikinizle ilerledik. Sizin düşüncelerinizi temsil ediyoruz. Hükümetin bu olumsuz gelişmenin sebebini anlamakta zorluk çekiyor Lord Hazretleri." Elçi sevgiyle, "Sayın Bakan," dedi, "ben de bu konuda bilgi vermek için gelmiştim. İtalyanlar İzmir daha önce kendilerine vaat edilmişken size verilmesini hiçbir zaman affetmediler." Bakanın alnı kırıştı. "Evet, bunu çok iyi biliyoruz." "Fransa ise kralın geri dönmesinden dolayı Yunan halkına ve hükümetine kırgın. Tarafsızlık kararı özellikle bu iki hükümeti yatıştırmak için verilmiştir. İngiltere'den farklı bir muamele görmenin hakkımız olduğunu sanıyorduk." Lord Granville öne eğildi. "Takdir edersiniz ki," dedi, "galip devletler arasında çıkacak bir anlaşmazlık, kurmak istediğimiz ebedi barışı tehlikeye düşürebilir. Bu karar birçok anlaşmazlığı engelledi. Ayrıca bizim de İngiliz ve Müslüman kamuoyu ile başımız dertte. Onları da dikkate almak gerekti. Ama hükümetimin Yunanistan'a duyduğu dostluk duygularında hiçbir değişiklik olmamıştır." Baltacis kuşkuyla sordu, "Buna nasıl inanabilirim?" "Silah satışı yasak ama diğer her türlü savaş araç ve gereci satılması serbest bırakılacak. Bundan yararlanabilirsiniz." "Oo, bu yeni bir haber." "Mütareke ilan edildiği sırada biliyorsunuz birçok Türk birliği Anadolu dışındaydı. Deniz yoluyla İstanbul'a dönen bu birliklerin subaylarının Anadolu'ya geçmelerini başından beri engellemeye çalışıyoruz. Şimdi kontrol daha da şiddetlendirilecek. Donanmanız İstanbul'u üs olarak kullanmayı sürdürebilecek. Ayrıca İzmit'te Yunan ordusuna devredilecek." İzmit İstanbul'un kapısıydı. Bakan yaşından umulmaz bir çeviklikle ayağa fırladı. "Ah, İngiltere'nin bizi terk etmeyeceğini biliyorduk." Gözleri sevinçle parlıyordu. İngilizlerin bir süre sonra Yunanistan'a silah ve mühimmat satışında serbest bırakacağını bilse sevinci göğe çıkardı. Yıldız Sarayı'nın küçük Mabey'in dairesindeki geniş odada Vahidettin gözlerini kapatmış Tevfik Paşa'yı dinliyordu. Tevfik Paşa saraya ancak hava karardıktan sonra gelebilmişti. "Karakoldaki İngiliz subayı üstleriyle konuşmadan bizi serbest bırakmadı. Bu yüzden geciktim efendimiz. Affınızı dilerim." Vahidettin bir süre sessiz kaldı. Neden sonra gözlerini araladı durgun bir sesle. "Bu tatsız olayı diplomatik bir kaza olarak değerlendirelim," dedi. "Hakkı haliniz var. Londra'da bendenize çok nazik davranmışlardı zaten. Bugünkü olay ancak bir kaza olabilir." Tevfik Paşa konferansa ara verildikten sonra Lloyd George ve Lord Curzon'la yaptığı görüşmeleri aktardı ve tutanakları sehpanın üzerine bırakarak sözünü bitirdi. "Her ikisine de ısrarla isteğimizin tamamen İngiltere'ye bağlanmak olduğunu belirttim." Vahidettin canlandı. "Elbette," dedi, "bizi ancak İngiltere'nin lütfu kurtarabilir." Ermenilere de toprak vermeye razı olduğumuzu hatırlattığım halde yazık ki olumlu bir sonuç almam mümkün olmadı. İstediğimiz gibi bir anlaşma yapmaya yanaşmıyorlar. Vahidettin hırçınlaştı. Daha ne istiyorlar? Sevr anlaşmasını Ankara'ya da kabul ettirmemizi. Padişah, bu mümkün değil ki dedi kırık bir sesle, Ankara bize bu anlaşma yüzünden isyan halinde. Sadrazam efendimiz dedi, bendeniz Bekir Sami Bey'den ümitliyim. Nasıl olur, Ankara'ya ilk katılanlardan biri de o değil miydi? Ama şimdi o da tıpkı bizim gibi İngiliz dostluğuna çok değer veriyor. Ne pahasına olursa olsun bir an önce barış yapılması için çabalıyor. Ankara'da yalnız olmadığını sanıyorum. Vahidettin ümitle gözlerini iyice açtı. Emin misiniz? Evet efendimiz. Başını koltuğun arkalığına dayadı. İngilizlere güvenimizi koruyarak Ankara'daki olayların gelişmesini bekleyelim. Gözlerini yeniden kapadı. Ertesi gün 23 Nisan'dı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, milli iradenin egemen olduğu gündü. İlk milli bayramdı. İşgal altında olmayan her yerde törenler ve toplantılarla kutlandı. Halk bugüne Milletin Saltanat Günü adını takmıştı. Bekir Sami Bey kurulunun öbür gün Dekoville'le Yahşihan'dan Ankara'ya geleceğini duyulunca, Mustafa Necati Bey ben karşılamaya gitmem dedi. Hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Bazı milletvekilleri sabahtan meclise gelmişler, komisyon odalarından birinde oturmuş tartışıyorlardı. Pencereden Mustafa Kemal'in Benz arabasını gören Yozgat milletvekili Süleyman Sırrı İçöz saygıyla "Reis Paşa geldi" diye haber verdi. Mustafa Necati Bey bozuldu. "Bırak Allah aşkına, ona da kızgınım." "Niye?" "Milli mücadelenin anlamını bu kadar kavramamış bir kurulun seçilmesine razı olduğu için." Odadakiler sustular. O kadar ümit ve güvenle uğurladıkları kurulun niye böyle davrandığını kavrayamıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı yenilgiyle bitince Ankara-Sivas demiryolu yapımı durmuş, geride sadece Ankara ile Yahşihan arasında 70 kilometrelik bir dekovil hattı, birkaç küçük lokomotif ile yolcu ve yük vagonları kalmıştı. Bu dar hattan İç Anadolu'daki depolarda bulunan ve kağnılarla Yahşihan'a getirilen silah ve cephaneyi Ankara'ya taşımak için yararlanılıyordu. Türk ordusunun ana ikmal merkezi Ankara'ydı. İki küçük vagondan kurulu katar, Ankara istasyonunun tahta dikmeli sundurmasının önünde durdu. Mustafa Kemal Paşa, bakanlar, birçok milletvekili sundurmanın altında bekliyorlardı. Aralarında o sabah Malta'dan Ankara'ya ulaşmış olan Edirne milletvekili Faik ve Şeref Beyler de vardı. İstanbul'dan deniz yoluyla Samsun'a, oradan da arabalarla 5 günde Yahşihan'a gelen kurul üyeleri, bu kısacık yolu Dekoville'le 4 saatte alarak, yorgun ama güleç yüzlerle oyuncak vagonlardan inmeye başladılar. Kurul üyelerinden Adana milletvekili Zekai Apaydın istasyondan çıkarken aynı evi paylaştıkları Zamir Bey'e "Ne oluyor, bir şey mi var?" diye sordu. "Paşa neden bu kadar soğuktu, sen niye suratlısın, ne oldu?" "Sus şimdi, evde hesaplaşacağız." İki arkadaş daha eve varmadan Bekir Sami Bey'in son anlaşmaları kurul üyelerinden gizli imzaladığı duyuldu. Bugünkü Ulus Meydanı'ndan yukarı doğru uzanan taş döşeli Karaoğlan Caddesi'nin sağ yanındaki merkez kıraathanesi yükünü almıştı. Karşı sırada da daha çok tutucuların gittiği kuyulu kahve vardı. Her akşamüstü merkez kıraathanesinde buluşmayı adet edinen milletvekilleriyle Enver Behnan Şapolyo, Münir Müeyyed Bekman, Sadri Ertem gibi genç gazeteciler, şair Kemalettin Kamu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Vasıf Çınar gelmişlerdi. Çevre masalarda ise böyle kritik günlerde kıraathaneyi doldurup bir şeyler öğrenmeye çalışan esnaflar oturuyordu. Hakkari milletvekili Mazhar Müfit Kansu duyduklarını aktardıktan sonra, "Yahu dedi, tam silkinip de kendimize gelmek, yüzyıllardır Avrupa'nın karşısında duyduğumuz ezikliği üstümüzden atmak üzereydik. Bu sefer de bir Bekir Sami çıktı ortaya, gitti yine kurbanlık koyun gibi boynunu uzattı." Kapıdan çizmeli, pantolonlu, çapraz fişeklikli, kalpaklı bir kadın girdi. "Selamün aleyküm beyler." Sesler yükseldi. "Aleyküm selam Ayşe bacı." Köy köy dolaşarak gönüllü toplayıp Yunanlarla dövüşen kısa boylu esmer bir çeteciydi. Büyük oğlu demirci de küçük oğlu 2. İnönü Savaşı'nda şehit düşmüştü. Bir haftadır Ankara'da misafir ediliyordu. Dükkanına kadın ayağı basmamış softa esnaf bile erkek rahatlığıyla her yere girip çıkan Ayşe Hanım'ı birkaç gün yadırgadıktan sonra ister istemez kabullenmişti. Zorunluluk alışkanlıkları ezip geçiyor, birçok şey ağır ağır değişiyordu. Yürüdü, erkeklerin arasına oturdu, kıraathane sahibi hemen çay koşurdu. Mazhar Müfit Bey devam etti. "Biz ya hakkından, ya toprağından, ya onurundan bir şeyler feda edemeden yaşayamaz bir millet miyiz? İlle üste vermeye mi mahkumuz? Bu İngiliz kumaşından yapılmış kefeni şimdi yırtamazsak bir daha hiç yırtamayız." Trabzon milletvekili Hamdi Ülkümen ümitsiz sordu. "Ne yapabiliriz?" Kimseden ses çıkmadı. Ayşe Hanım konuyu anlamamıştı ama Hamdi Bey'e seslendi. "Üzülme kardeş, bir çare bulunur elbet." Cahil çetecinin iyimserliğine imrendiler. Karaoğlan Caddesi üzerinde bulunan Bektaşi Hüseyin'in dükkanında da Enver Paşa'ya hala sadık koyu iddiatçılarıyla bazı saltanatçı milletvekilleri toplanmıştı. Aralarında birçok konuda görüş ayrılığı vardı ama Mustafa Kemal Paşa'ya muhalefet etmekle birleşiyorlardı. Hava iyice kararmıştı. Ardahan milletvekili Hilmi Bey kirli vitrin camından sokağı seyrediyordu. Birdenbire Bekir Sami Bey diye bağırdı. Hepsi dışarı baktılar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun'dan Erzurum'a, oradan da Ankara'ya taşımış 3 döküntü otomobilden biri olan ve mucize halinde hala yürüyebilen eski bir Mercedes, karpitle çalışan farlarıyla yolu aydınlatarak homurdana homurdana önlerinden geçip istasyona doğru uzaklaştı. Rize milletvekili Ziya Hurşit Paşa gidiyor dedi. Ne dersiniz, direnebilir mi? Trabzon milletvekili Hafız Mehmet Bey evet dedi, ayaküstü konuştuk, direnmeye kesin kararlı. Eğer Mustafa Kemal anlaşmalara karşı çıkarsa konuyu meclise getirecek. Mecliste kulis yapar, ağır basar, barışı sağlarız. Savaş sürdükçe Mustafa Kemal'den kurtulamayacağız. Sustular. Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü Hikmet Bayur bu sırada güncesine şu notu düşüyordu. Ankara'yı Sevr Anlaşması'na razı etmek için Bilecik'e gelen ve Mustafa Kemal tarafından zorla Ankara'ya getirilen Ahmet İzzet ve Salih Paşalar heyeti, İstanbul'daki karamsarlık ve ümitsizlik havasını Ankara üzerine bol bol saçtılar. Yarı giyinmiş, yarı silahlı askerlerimizi göstererek bunlarla mı zafer kazanılacağını soruyorlardı. Birçok şüpheli kişi de Ankara'ya dolmuştu. Bunlar zayıf yürekli karamsarlara veya mücadeleden bıkmış olanlara katılınca milli antın bir yana bırakılması ve Bekir Sami Bey anlaşmalarının onaylanması lehinde kuvvetli bir akım belirdi. Ahmet İzzet ve Salih Paşaların bir daha siyaset yapmayacaklarına söz vermeleri üzerine İstanbul'a geri dönmelerine izin verildi. Ama olumsuz etkileri hala sürüyor. Eski Mercedes istasyondaki bugün müze olan kesme taştan yapılmış iki katlı binanın önüne yanaştı. Yaver Salih Bozok Dışişleri Bakanlığı iki serden geçti Giresunlu muhafızın koruduğu kapıda bekliyordu. Hemen Mustafa Kemal'in istasyona bakan çalışma odasına çıkardı. Alman Demiryolu şirketinin eski yönetim binası Mustafa Kemal'in hem çalışma yeri hem eviydi. Direksiyon binası diye anılıyordu. Alt katta Salih Bozok ile Yaver Muzaffer Kılıç'ın odaları bulunuyordu. Salih Bozok yanına aldırdığı 12 yaşındaki oğlu Cemil ile birlikte kalmaktaydı. Meclis Muhafız Taburu Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Tekçe Salih'e bizimkinin havası nasıl diye sordu. Fazla sakin, galiba fırtına kopacak. Binbaşı Ekrem ile Yüzbaşı Faruk Sirkeci'deki Meserret Kıraathanesi'ne buluşmuşlardı. Güvenlik gereği alçak sesle konuşuyorlardı, ikisi de sivildi. Nazır Paşa apoletlerini söküp önüne atmana çok üzülmüş. Emri dinlememek için başka çare bulamadım. Binbaşı Ekrem Faruk'un omzunu okşadı. Paşanın emrini dinleyeceksin diye bütün arkadaşların yüreği ağzına gelmiş. Hepimizin şerefini kurtardın, sağ ol. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Yüzbaşı Faruk hiç duraksamadı. Hemen Anadolu'ya geçmek istiyorum. Bunu sağlarsanız sevinirim. İnebolu'dan Anadolu'ya geçebilmek için gizli muharip örgütünden temiz kağıdı almak gerekiyordu. Ankara yeni orduda yalnız güvenilir, bilinçli ve dürüst subaylara yer vermekteydi. O kolay ama İstanbul'da da önemli işler var. Mesela MM Teşkilatı gerektiğinde İstanbul için çarpışmak üzere semt semt örgütleniyor.